NBA Günlükleri editörlerinin hazırlayıp sunduğu Gündem Podcast'in yeni bölümüne, yeni sezonuna hepiniz hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Yeni sezonun ilk bölümünde NBA'de normal sezon öncesi takım analizlerini sizler için gerçekleştireceğiz. Ki NBA'de ayrılan gruplara göre takım analizlerini gerçekleştireceğiz. Öncelikle ben Sümer Caner Tit, bu bölümde yeni sezonun ilk bölümünde bana NBA Günlükleri editörlerinden Gökberk Atamert eşlik ediyor. Gökberk hoş geldin.
Hoş bulduk abi, nasılsın?
Teşekkür ederim kardeşim. Sen de iyisin inşallah.
Aynen öyle. Yeni sezon heyecan.
Yeni sezon yeni heyecan, aynen. Değerli dinleyicilerimiz, bölümümüze başlamadan önce ben affınıza bir konuda sığınmak istiyorum. Sesim çok iyi gelmiyor olabilir. Bugünlerde bir hastalığım söz konusu. Bu yüzden iyileşme sürecindeyim ama böyle sesim hala daha net kendine gelmiş değil. Bu yüzden affınıza sığınıyorum. Şimdiden kusura bakmayın diyorum. Gökberk, hiç vakit kaybetmeden takım analizlerimize başlayalım istersen. Açılışta da belirttiğim üzere grup grup gideceğiz ve hani Batı Konferansı'ndan başlayacağız. Şimdi Batı Konferansı'nda ilk değerlendireceğimiz grup Pasifik grubu. Hangi takımlardan oluşuyor dersek Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors, Phoenix Suns ve Sacramento Kings. Bu 5 takımı bu bölümde sizin için değerlendireceğiz. Gökberk, dilersen Lakers'la başlayalım. Aslında Lakers geçen yılın en ilginç mi diyeyim, en böyle sansasyonel takımlarındandı. Çünkü sezona zaten LeBron James'in olduğu her yerde şampiyonluk konuşulur. Her yerde o şekilde başlanır. Öyle başlamışlardı ama sezon içinde gerek sezon içinde gerek playoff döneminde genel sakatlıklar ve bence biraz da kötü personel, özellikle bench katkısı noktasında kötü personelden sebep playoff ilk turunda LeBron'lu Lakers Phoenix Suns'a, ki onları da konuşacağız, o da çok ayrı bir hikaye, Phoenix Suns'a 4-2 ile elenmişlerdi. Lakers bundan sonra bana göre yaz dönemini gayet ilginç ve yani bence faydalı hamlelerle geçirdi. Onları kısaca söyleyip pası sana o şekilde atayım Gökberk. Bir kere Russell Westbrook'tan bahsetmemiz gerekiyor. Russell Westbrook orada Lakers'ın bir nasıl söyleyelim, hani son yıllarda NBA takımlarında fazlasıyla görülen bu Big Three muhabbeti, yani büyük üçlü muhabbetinin farklı bir versiyonu oldu Lakers'ta. LeBron James, Anthony Davis ve Russell Westbrook. Bunun yanında bence gerek bench'e yönelik gerek savunma katkısını arttıracak çok güzel hamleler yaptılar. Bunların başında bence Malik Monk geliyor. Her ne kadar çok istikrarıyla bilmesek de onu özellikle Charlotte döneminde belli bir seviyeye katkı verebilen bir oyuncu. Rajon Rondo'yu geri aldıklarını görüyoruz. Zaten Rondo şampiyonluk adayı takım, bir takım nerede? Rondo orada. Rondo hep öyle bir profil. Kendrick Nunn hamlesi de bence ilginç Gökberk. Hani Miami'de bu Miami'nin Lakers'a kaybettiği sezon playoff'ta çok kullanmadılar onu ama geçen sene özellikle yine Kendrick Nunn Miami'de belirli süreler aldı, yine katkılar yaptı. Sen Lakers'ın hamlelerini nasıl değerlendiriyorsun bu yaz dönemi içinde?
Yani Lakers yine her zamanki gibi NBA'in üst seviye takımları arasında olduğunu bir kere daha kanıtladı. Aldığı oyuncular her ne kadar yaşlı oyuncu denilse de çoğu kişi için, yani kariyerinin sonlarına doğru Lakers forması giyecek oyuncular olsa da bence gayet doğru hamleler yapıldı. Özellikle son 3 sezonu baktığımızda NBA'de fiziksel takımların teknik kabiliyeti, taktik kabiliyeti yüksek oyuncuların tempoyu doğru seviyede oynayıp da iyi sonuçlar aldığını görebiliyoruz. İşte 2019-2020 Kawhi Leonard, Toronto Raptors gibi düşünebiliriz. Sonrasında LeBron James, evet, yine Lakers ve geçen seneki Milwaukee Bucks. Üç takım da gayet fiziksel takım, taktiksel olarak, tekniksel olarak iyi takımlardı. Lakers da bu modele uyaraktan bence gayet teknik ve taktik bir kadro kurdu. Şöyle baktığımızda takımda 10 senedir NBA'de olan ve 10 senenin üstünde NBA'de olan 8 oyuncu var toplamda. İşte Dwight Howard, evet, Rondo olsun,
DeAndre Jordan,
DeAndre Jordan, Carmelo Anthony gibi oyuncular.
Carmelo, aynen.
Yani büyük ihtimal yine heyecan verici ve büyük ihtimal sezon içinde değişik olaylar olabilir. Çünkü karakterlere baktığımızda birden fazla alfa karakter var, birden fazla büyük oyuncu var.
Evet.
Bakalım nasıl dizginleyecekler birbirlerini, nasıl başarıya giden yolda bir olabilecekler mi? Göreceğiz. Bir şey daha eklemek istiyorum burada.
Evet.
Lakers biraz şut atabilen oyuncu alma konusunda eleştirilmişti. Hani bir şutör lazım, bir şutör lazım. Los Angeles Lakers taraftarlarından çok da duyduğum sözlerdi. Bir istatistik buldum. Kısaca onu paylaşmak istiyorum. Bu alınan yeni gelen oyuncularla ilgili. Malik Monk ve Trevor Ariza mesela ortalama 5 şut denerken Malik Monk %40, Trevor Ariza %35 isabet bulmuş. Carmelo Anthony 4.7 deneme yapmış. Geçen sene maç başına %40 isabet. Wayne Ellington ki büyük ihtimal Lakers'ın başarısında önemli yerlerde attığı şutlarla...
Detroit taraftarı iyi bilir Wayne Ellington'ı. Çok büyük şutlar. Evet.
denediği 6 şutta maç başına 3'lük olan %40 ve üzeri %42 isabete ulaşmış. Kent Mazemore da aynı şekilde.
Aynen.
Yani bence gayet eserli bir takım. NBA finallerine gidebilecek, NBA finallerinde şampiyon olabilecek bir seviyede bir takım. Bakalım LeBron Dame ile 360 yani 3, 6 ve 0 numaraları oluşturan büyük üçlü neler yapabilecek?
Onu merakla bekliyorum. Ben de şu şekilde analizi sürdürerek Lakers bahsini şu şekilde kapatmış olayım. Şimdi şampiyonluk konusunda ben senin kadar iyimser düşünmüyorum. Niye dersen Lakers'taki oyuncu kadrosuna baktığımız zaman hani hemen hemen hepsi sanki böyle Lakers'a bakınca ben şeyi hissettim. Böyle sanki 2010-11 sezon başlangıcıymış gibi bir değişik bir yani böyle 10 yıl öncesinin takımıymış gibi. Yani bunu tamamen isimlere bakarak söylüyorum. Tabii ki bunlar için de kendini güncelleyen çok önemli oyuncular var. Ki Russell Westbrook bence sanılandan çok çok çok daha iyi bir hamle. Çünkü Russell Westbrook'u biz geçen sene gördük ki hani rol paylaşabiliyor abi bu adam. Yani Washington'da Bradley Beal'la neler yaptıklarını gördük. Her ne kadar elendiler ilk turda ama Washington'ın oraya gelmesi bile çok çok büyük olaydı o kadroyla. Scott Brooks'la falan filan geldiler biliyorsun. Yani çok çok değişik bir olaydı. Westbrook'un o yönde ben katkısının çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Burada sen birçok ismi saydın aslında. İşte DeAndre Jordan, Dwight Howard, hani Allah'tan Anthony Davis var orada potu altında. Onu da dipnot olarak ekleyeyim. Ama ben bu sene şeyden böyle bir tık daha önemli katkı bekliyorum. Bu Talen Horton Tucker. Ondan biraz daha iyi katkı bekliyorum ben bu sene. Geçen sene aslında belirli dönemler katkı yapmıştı ama hani böyle Lakers'ın Kyle Kuzma'sı tarzı bir efekt yaratabileceğini düşünüyorum ben. Hani tabii ki Kuzma ne kadar istikrarlı oldu onu tartışırız ama o bence orada bir ekstra skor opsiyonu olabilir ve ben Malik Monk'un da yine belirli ölçüde katkı verebileceğini düşünüyorum. Gökberk, Lakers'ı kapatmadan şunu da sorayım sana. Şimdi hani NBA bu sene 78 maç mı 82 maç mı tam bilmiyorum ama
82
değil mi? Öyle 78 muhabbetleri vardı. O zaman ona göre sormuş olayım. 82 maçta hani galibiyet sayısı yönünden böyle bir oransal olarak bir tahminin var mı mesela? Kaç galibiyet öngörüyorsun? Normal sezonda en azından.
Yani geçen sene 42'ye 30 bitirmişler yanlış hatırlamıyorsam.
Evet öyle o civardaydı.
Yani bu sene de yine uzun sezon sakatlıklar olabilir. Takım içi uyuşmazlıkta olabilir. Ben ama 48 ve 50 üstü, 48'e de 50 üzeri galibiyet bekliyorum. Öyle söyleyeyim. 48 olur. Üstü.
Benim de tahminim 45-50 arası civarı. Çünkü dediğin gibi sakatlıklar çok fazla şey olur. Ama bu sene hani birçok takım için zorlu olacak. O yüzden hani sıralamasını çok tahmin etmek kolay değil ama yine de 45, 46, 48 o civarda olur bence de diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi özellikle bence savunma noktasında önemli hamleleri var. Lakers'ın hücum noktasında da Russell Westbrook bu takıma çok şey verecektir. Playoff'u mutlaka yapacaklar ama orada ilerlemeleri için belki sezon içinde birilerinden vazgeçmeleri ya da belki bir açığı kapatmaları, bir şeyler yapmaları gerekecektir diye düşünüyorum. Hiç vakit kaybetmeden Pasifik grubunun bir diğer takımına geçelim Gökberk. O da Los Angeles Clippers. Şimdi Los Angeles Clippers için geçen sene aslında kağıt üstünde bakıldığı zaman beklenenden şöyle söyleyeyim. Bir önceki seneyle kıyasladığım zaman aslında iyi yerde bitirdiler. Bir önceki sene biliyorsun orada felaket bir batı yarı finalinde elenmişlerdi ama geçen sene Batı finalinde Phoenix'te başa baş mücadele ettiler ama Phoenix onları elemeyi başarmıştı. ama geçen sene yani aslında Clippers'ın bu şampiyonluğa oynamaya yani önemli bir takım haline gelmeye başladığı ilk günden bu yana biz hep şunu söylüyorduk. Yani evet Clippers'ta Kawhi var, Paul George var evet ama yani şampiyonluk için daha fazlası lazım. Ki bunu iki sezonları aslında gördük. Yani hem iki sene önce Denver'a elenirlerken hem de geçen sene Phoenix'e elenirlerken bunu gördük. Yani ki Phoenix her oyuncudan aşırı iyi katkı alan bir takımken hani Clippers orada özellikle bench konusunda her ne kadar Terrence Mann'i çıkarmış olsalar da Phoenix'le bu şey yapamadılar. Phoenix'le orada rekabet edemediler. Hani evet Kawhi Leonard var, Paul George var. Hani onlar bir yere kadar mutlaka taşıyor ama ben yine de Clippers'ın bu yaz yaptığı hamleleri şampiyonluk için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani bence Patrick Beverley'i kaybetmek onlar için kötü bir hamle oldu. Çünkü abi Pat Beverley bayağı iyi savunmacı. Yani tamam hücum katkısını ondan hiçbir zaman çok üst düzey bir hücum katkısı almadı Clippers ama muazzam bir savunma katkısı aldı. Gerek normal sezonda gerek playofflarda. Dahası hani Eric Bledsoe geldi takıma. O da sürpriz oldu biliyorsun. Memphis almıştı onu. Daha sonra Memphis'ten geldi. Abi Bledsoe, Kawhi Leonard ve Paul George'un tamamlayıcısı bir oyuncu mu? Ben çok emin değilim ondan. O konuda da şüphelerim var. Şimdi sana da pası o şekilde yavaş yavaş bırakmış olayım. Yani buraya notlarımda Kawhi'nin çileli başı demişim. Yani çünkü Eric Bledsoe acayip bir karakter. Ama burada mesela şeyi de ekleyelim ya da onu daha sonra ekleyeyim ben. Sen genel düşüncelerini söyle. Başka bir oyuncudan bahsedeceğim ben daha sonra.
Yani Clippers'a baktığımızda geçen sene Dallas, Utah ve Phoenix takımlarıyla eşleştiler playofflarda.
Evet.
Geçen sene 47 galibiyet, 25 mağlubiyet almışlardı.
Hı hı.
Ve zaman zaman gördüğümüz kadarıyla ligin en iyi şut atan takımlarından biri olmasına rağmen savunma yönüyle yani Kawhi Leonard'ın olmadığı sürelerde bayağı sıkıntı çektiklerini hatırlıyoruz. Phoenix serisinde zaten Kawhi Leonard'sı oynadılar. Bu takıma Justice Winslow, Harry Giles ve işte Eric Bledsoe gibi oyuncular geldi. Bence de biraz daha üst seviye katkılar yapılabilirdi.
Kesinlikle.
Belki Lakers'ın almak şu an Lakers'ın kadrosunda bulundurduğu veteran, tecrübeli dediğimiz oyunculardan kadrosuna katabilirlerdi. Belki katkı alabilecekleri şekilde. Clippers bence oyun sistemini birazcık daha değiştiriyorlar. İyice artık kısa beşli kadrolar göreceğimizi düşünüyorum bu senede. Çünkü Nicolas Batum'un 5 başladığı maçlar bile vardı playoff sekanslarında.
Ve katkı dahi vermişti yani. Gerek normal sezonda gerek playoff'ta.
Evet yani.
Yıl olmuş 2021. Ama Nicolas Batum katkı veriyordu aynen.
Gerçekten o geçen senenin sürpriz isimlerindendi ki büyük bir kumardı bence. Kısa beşli kadrolar göreceğiz. Tuttu bence de aynen.
Evet.
Terrence Mann ne kadar gelişecek? O hırçın yırtıcı oyununu sahaya koyacak mı? Üstüne teknik ekleyebilecek mi? Bu da söz konusu tabii ki. Ve Cavaliers'ın sakatlığı bulunuyor biliyorsunuz.
Evet.
Yani Cavaliers'ın ne zaman döneceği de belli değil. Bu sezonun büyük bir bölümünü kaçıracak yanılmıyorsam. Paul George için bakalım işler nasıl gidecek? Çünkü geçen sene playofflarda bir silkelendi, kendine geldi ve takımın en önemli oyuncusu olduğunu bir kere daha kanıtladı. Kawhi Leonard yokken çünkü bunu yapması gerekliydi. Reggie Jackson bir kere de çok kısaca değinmek istiyorum Reggie Jackson'a.
Tabii buyur. Bu sene Reggie Jackson'ı severiz Detroitliler olarak. Çok severiz hatta. Evet.
Yani Reggie Jackson aynı performansı geçen seneki Detroit'te falan gösterseydi o üstüne kurulabilecek takımlarla Detroit belki bambaşka yerlerde olacaktı. Ama bakalım. Clippers bu sene aynı şekilde mi oynayacak Reggie Jackson? Reggie Jackson, Eric Bledsoe nasıl bir ikili oluşacaklar guard rotasyonunda izleyip göreceğiz.
Abi Reggie Jackson, Eric Bledsoe yani isim olarak bile yani masaya koyduğu zaman orası çok bilinmese dönüşüyor. Çünkü ikisi de hani karakter olarak sorunlu adamlar. Öyle bir sıkıntı var. Ki hani Reggie Jackson yükseliyor olmasına rağmen Eric Bledsoe bence düşüşte olan bir oyuncu. Ben o yüzden hani Clippers'ın şampiyonluğa yönelik çok büyük hamleler bir hamle yaptığını o yüzden ben de inanmıyorum. Ha Harry Giles iyi oyuncu. Memphis'te belli. Özellikle işte savunma noktasında ben biraz katkı verdiğini düşünüyorum Memphis'te. Harry Giles gerçekten iyi oyuncu ama hani şampiyonluk kadrosu kuruyorsan abi onu düşünmezsin yani. Şimdi Kawhi Leonard'ın da büyük bir bölümünü kaçıracağı bir sezon olacağı için Clippers adına burada Clippers için çok büyük hedeflerden konuşmak çok doğru olmaz. Yani evet Paul George geçen seneki performansıyla Reggie Jackson her ne kadar performansı düşüyor olsa da belirli seviyelerde Eric Bledsoe, belirli noktalarda Eric Bledsoe bu takıma katkı verecektir evet ama bir yerde mutlaka tıkanacaklar. Ki ve o tıkanacakları departmanda Kawhi Leonard dönmediği sürece savunma olacak diye düşünüyorum. Yani çünkü Pat Beverley artık yok. Orada Yani Reggie Jackson ne kadar iyi bir savunmacı tartışılır, çok iyi bir hücumcu olsa da. Ben burada hani Clippers için sana galibiyet şeyini sormadan bir oyuncu dikkatimi çekti, onu da paylaşayım. Hani böyle aslında takımların undrafted ya da yani draft edilmemiş ya da böyle biliyorsun Miami bunu 2 sene önce çok iyi yapmıştı. Bayağı oyuncu almıştı draft edilmemiş. Böyle değişik isimler alabiliyorlar. Burada Amir Coffey diye bir oyuncu Clippers'ın kadrosuna katıldı bu dönem. O da 2016-19 arasında Minnesota'da kolejde geçirmiş bir oyuncu ama hani dönemsel olarak iyi katkı vermiş. Kolejde belli bir seviyeye gelmiş bir oyuncu. Yani ne kadar draft edilmese de. Bu tarz hamleler bazen takımına çok güzel artılar kazandırabiliyor ki Kendrick Nunn demin Lakers'ta konuştuk. Bunun Miami'de en somut örneklerinden biri. Draft edilmemiş oyuncu olarak. Eğer Clippers kullanırsa onu da böyle bir izlemek yani onu da mutlaka dikkatlice izleyeceğim ben. Hani buradan dinleyicilerimize de tavsiye ederim eğer kullanırsa Clippers. Onu da izleyin mutlaka. Gökberk, galibiyet sayısı olarak yani Kawhi'nin da olmayacağı, uzun süre olmayacağı bir sezon. Hani kaç galibiyet öngörüyorsun normal sezon olarak?
Geçen sene 47 almışlardı. Bu sene de büyük ihtimal Kawhi Leonard olmamasına rağmen 45 ve üstü alırlar diye düşünüyorum. Şimdi zaten 82'ye tamamlayacak.
Evet.
İyi bir yüzde çıkıyor.
Aslında bakarsan benim de düşüncem hani hemen hemen 45-46 civarı. Yani 48-49'ları bulacaklarını ben çok sanmıyorum. Çünkü hani tamam hani Kawhi Leonard siz bu takım normal sezonda ki biliyorsun hani Clippers Kawhi'nin olduğu tüm takımlar böyle normal sezonda Kawhi'lansız bir 20 maç eksi yazıyorlar. Hani Toronto'da da öyle bir durum vardı biliyorsun. Ama Clippers yine de hani bu sezon çok kolay geçmeyecektir onlar için. O yüzden hani çünkü 20 maç nerede? 40 maç, 50 maç nerede? O yüzden ben böyle 45-46 civarı alacaklarını ve Batı'da yine orta sıralarda yer bulabileceklerini düşünüyorum kendilerine. Playoff yapacaklar evet. Ama playoff'ta ilerlemeleri çok kolay görünmüyor. Hatta ya ilk turda elenirse Clippers ben hiç şaşırmam. Bu nüveyle. Yani onların çok çok daha farklı şeyler yapmaları gerekiyor sezon içinde ki bu da ne kadar kolay, ne kadar zor. Yani çok da kolay bir görünmüyor. Öyle söyleyeyim. Hız kesmeden Gökberk, yeni takımımızla devam edelim. Yeni takımımızı konuşmaktan ben büyük zevk alacağıma inanıyorum. Çünkü Phoenix Suns konuşacağız. Üçüncü takım olarak. Ya Phoenix geçen yılın en büyük peri masalına imza atmış takım. O bir kere yani tamam Milwaukee şampiyon oldu ama Phoenix'in buralarda olacağını ben hiçbir şekilde öngörmüyordum sezon başında. Ya yani çünkü hiç bunu podcastlerde de konuşuyorduk önceki bölümlerde. Hani bu oyuncu da çöpmüş. Bu hiçbir işe yaramayacak denilen oyunculardan aşırı iyi katkı almayı başardı Monty Williams. Ki bunların başında bence Cameron tayfası geliyor. Ben onları ayrıca seviyorum. Cameron Johnson, Cameron Payne. Phoenix bu nüveyi muhafaza etti abi. Bu peri masalını gerçekleştiren, Milwaukee'nin karşısına çıkan, koro kor mücadele eden, rakiplerini bir bir mağlup eden kadroyu muhafaza etti. Yani Javon Carter dışında ki onun da yerine bence çok çok daha iyi bir oyuncu aldılar. Ayrılan bir oyuncu yok. Onun yanına kimi aldılar dersen Landry Shamet'i aldılar ve geçen sene Brooklyn'de katkı verdi Landry Shamet. Bayağı iyi katkı verdi. O James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant üçlüsünden birisinin mütemadiyen olmadığı ama ikisinin oynadığı gerek playoff'ta gerek normal sezonda çok önemli katkı verdi Landry Shamet. Şimdi şampiyonluk için bu sene tabii bir tık daha rakipleri dişli olacaktır. Çünkü hani geçen seneden farklı olarak yeni triolar kuruldu. Bazı takımlar Batı'da güçlendi. Bazıları yani mesela Golden State'de Klay Thompson döndü en basitinden. Bazıları geri geldi. Yani yolları çok kolay olmayacak. Ama Phoenix yine bize güzel hikayeler yaşatmaya devam edecek diye düşünüyorum. Sözü sana bırakayım. Ben daha sonra Devin Booker'la alakalı birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Sen ne düşünüyorsun Phoenix hakkında genel olarak?
Dediğin gibi Phoenix Suns geçen sene tam bir peri masalı yaşadı. Çünkü geriye dönüp baktığımızda Phoenix Suns hep alt sıra takımı olarak hani ligin 30. 25. 29. 26. Kesinlikle. Sırasında görmeye alıştığımızdı. Yani galibiyet üzerine baktığımızda zaten son 2 seneyi saymazsak geçen sene 51, ondan önceki sene 34 galibiyet, 19, 20, 21, 24'leri görüyoruz. Chris Paul da bu arada ne kadar iyi bir takım oyuncusu olduğunu, ne kadar iyi bir abi olduğunu gösterdi burada bizlere. Geldiği gibi takımı doğru basketbol oynamaya itti. Sürekli doğru evet. pasları, sürekli ekstra pasları aradılar. Kimse bencillik etmediği için
hiç
takımda çok büyük oyunculardan büyük katkılar aldılar. Ama ismi o kadar duyulmamış. Yani Cameron tayfası dediğimiz Cameron Johnson, Cameron Payne.
Aynen.
Gerektiğinde Dario Saric, Mikal Bridges.
Hatta Jerry Frank Crowder Kaminski.
Hatta Frank Kaminski.
Aynen.
Büyük katkılar aldılar. Ve finale kadar geldiler nitekim. DeAndre Ayton'un ben bu seneki performansını çok merak ediyorum. Çünkü geçen sene playofflarda karşı pivot oyuncusunu özellikle domine etti. Potansiyeline gitgide ulaşıyor. Çünkü birinci seçim sırası yanlış hatırlamıyorsam 2018'de.
Evet.
Daha da iyi olacaktır. Chris Paul, Devin Booker uyumu daha da iyi olacaktır.
Hı hı.
Devin Booker daha da ileri gidecektir Chris Paul'un yanında. Çünkü bu sene artık daha da alışmış olacak birbirine. Cameron Payne bakalım aynı şekilde mi oynayacak? Cameron Johnson ve Mikal Bridges hemen hemen aynı katkıyı verecektir. Cameron Payne bakalım yine potaya patlamalı driplinglerini yapacak mı? Ve Javal McGee, Landry Shamet gibi oyuncular geldi. Javal McGee'yi de izlemek keyifli olabilir bu takımla birlikte. Çünkü Darius Saric'in ufak bir sakatlığı var.
Hı-hı.
Büyük ihtimal All-Star'a kadar yetişemeyebilir. Ben ama yine şampiyonluk umudunun olduğunu düşünüyorum Phoenix için.
Abi ben Darius Saric'in sakatlığını net bilmiyordum. O yüzden hani iyi ki bunu söyledin. Çünkü ben Javal McGee'yi bayağı gömecektim. Ben çünkü Javal McGee'yi seven bir insan değilim çok. Yani hani Javal McGee'nin ne işi var bu takımda dedim. Yani ilk okuduğum zaman ne alaka yani dedim. Ama belli ki Phoenix Free Agent'ta ya da çok önemli bir hamle bulamamış oraya. Yani gönül isterdi Dwight Howard falan dahi olsa olurdu ama Javal McGee orada biraz hani şey olmuş ama sonuçta yine de bench katkısıdır. Hani Dario Saric de yokken orada 3 sayı 5 sayı takılır baba diye düşünüyorum. Ama Chicago'dan Chandler Hutchinson'ı da aldılar. Belki onu sanırım aynı pozisyondu yanlış bilmiyorsam. Belki onu da kullanabilirler o bölgede diye düşünüyorum. Hani Saric'in yokluğunda. Ben de Phoenix için çok umutluyum. Ben senden farklı olarak Devin Booker'la alakalı şunu söylemek istiyorum Gökberk. Şimdi geçen sene Phoenix'te her şeyi mükemmel işlerken Phoenix şampiyonluğu niye kaybetti abi? Bence hani tamam Milwaukee'ye belli bir yerde güçleri yetmedi ama abi Devin Booker'ın şeyinden hep biz Sokrates dergide Kaan Kural da bundan çok sık bahsediyordu. Biz de podcastlerimizde konuşmuştuk. Abi Devin Booker çok verimli bir skorer değil. Yani 10 atışının 3'ünü 4'ünü efektif kullanabilen bir skorer. Bu da aslında her şeyi doğru yaptığında dahi o işin tepe noktasında belirleyici olmaya başlıyor bir yerden sonra. Yani normal sezonda ya da playoff ilk turunda falan bu Devin Booker'ın bu özelliğinden ötürü Phoenix çok büyük sıkıntı zaten çekmiyor. Ama çok en tepede belirleyici oluyor. Bence Devin Booker'ın biraz oyununu daha pragmatist hale getirmesi gerekebilir. Yani evet Chris Paul harika bir lider ama sonuçta Devin Booker'ın bu özelliği yani bu bahsettiğim özelliği şampiyonluğun gitmesinde belki de pay sahibi oldu. Yani çünkü geçen sene değil mi? Finale baktığımız zaman Phoenix'te öyle ahım şahım kötü yaptığı bir şey yoktu Phoenix'in. Gücü yetmedi. Gücünün yetmemesinde de Devin Booker'ın bu oyunu belki de biraz etkili oldu. O yüzden D-Book'un oyun repertuarını biraz daha faydacı bir hale getirmesi bence Phoenix'in şampiyonluk ihtimalini de arttıracaktır. Ben de şampiyonluk adayları arasında görüyorum. Senin Phoenix için normal sezonunda tahmin edebileceğin galibiyet sayısını da alalım Gökberk.
Ben 55 ve üstü olacağını düşünüyorum.
Oo, iddialı
geçen seneden biraz daha iyi olurlar.
İddialı bir tahmin. Ben rakipleri biraz yani rakipleri de güçlü geliyor olduğu için ben biraz daha 50-55 arasına yatkınım. Yani böyle 52-30, 53-29 o civarda bir derece bekliyorum ben de. Bakalım ne olacak Phoenix'in durumu ama şampiyonluk konusunda ben de senin gibi Phoenix için gayet olumlu düşünüyorum. Şimdi gelelim spot ışıklarının yeniden çevrileceği takıma. Takımlardan birinde Golden State Warriors. Niye bunu söylüyoruz değerli dinleyiciler? Çünkü Klay Thompson geri dönüyor. Ama bir farkla, yanlış hatırlamıyorsam Gökberk, son açıklamalarına göre Klay'ı Ocak ayından sonra kullanmaya başlayacaklar. Değil mi? Öyle bir açıklama okumuştum ben.
Evet, korumacı olabileceklerini söylediler biraz daha.
Evet, evet. Yani Klay Thompson'ı ilk etapta kullanmasalar dahi, Klay Thompson Ocak ya da Aralık 2021'den itibaren Golden State forması giymeye tekrar başlayacak. Ve abi onu o kadar özlemişiz ki artık, yani Klay Thompson'ın şeyini duyunca, ismini duyunca böyle çok büyük heyecanlandım ben. Hani sanki yeni bir transfermiş gibi. Aslında biraz öyle de olacak. Ve hani onunla birlikte Golden State'in birçok noktada departmanda şansı yükselmiş olacak bence. Çünkü Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green triosu tekrar birleşiyor olacak. Ki bunlara ekledikleri James Wiseman hamlesi var. Geçen yıldan draft hamlesi. Bu yıl çok büyük, bence umut vaat eden bir Jonathan Kuminga hamlesi geldi onlardan, drafttan. Andrew Wiggins var. Çok beğenmesek de Jordan Poole var. Yani Golden State yine Andre Iguodala'yı geri aldılar. Çok şey, orada Iguodala zaten Golden State'in şampiyonluklarında sembol isim, biliyorsun. Onu geri aldılar. Yani Golden State yine böyle bir şampiyonluk havası takımı, yani şampiyonluk kokusu böyle aldırıyor aslında. Her ne kadar geçen sezonu, hani biliyorsun geçen sezon şeye kaldılar, play'ine kaldılar ama elendiler biliyorsun. Ki Curry muazzam oynamasına rağmen takımda diğer oyuncular çok bir şey yapmadığı için elendiler. Ama bu sene o şey sayısı, hani Curry ile birlikte Klay'ın da gelmesiyle o hava tekrar yakalanabilir diye düşünüyorum. Sen nasıl ne düşünüyorsun Golden State hakkında?
Yani Klay Thompson en son NBA maçına çıktığında biz Kevin Durant'ı Golden State Warriors'tan bahsediyorduk.
Aynen.
Nerelere kadar geldi? Yani Klay Thompson hiç takımla, yani takım ilişkisini kesse, 2 sene sonra geri gelse diyecek ki bu takım ne olmuş? Yedekler neler? Ama Golden State Warriors bence bir şekilde başarılı atlattı bu serüveni. Çünkü hani 7 ve 14. sıradan bu sene draft'tan seçti. Hem şampiyonluk umudu, hani bir nebze de olsa olan eski günlerine dönmek isteyen Warriors. Çünkü eski günleri 3 sene gerisi, 2 sene gerisi.
Aynen.
Aynı zamanda geleceğini inşa ediyor. James Wiseman, Moses Moodley ve Jonathan Kuminga gibi oyuncular.
Evet, evet.
Yani Klay Thompson eğer korumacı olarak biraz daha geç oynatırlarsa, ki bence oyuncunun sağlıklı dönmesi her şeyden daha önemli. Yani Kevin Durant dönerse zaten Klay Thompson çok büyük
sansasyonlar
olacak, büyük olaylar olacak. NBA'in piyasası değişecek büyük ihtimal. Şampiyonluk oranları da değişecek. Yani Stephen Curry geçen sene zaten maç başına 32 yanılmıyorsam sayı attı ve neredeyse playoff'a kadar geldiler. LeBron James'in o son saniyede attığı uzaktan bir 3 vardı maçın son anlarına doğru.
Evet.
Yani o ana kadar maç başa baş gidiyordu aslında.
Tabii tabii. Ondan sonra koptu.
Yani hala bir Draymond Green var. Ne kadar katkı verecek normal sezon için bilinmez ama playoff'lar için her zaman çok değerli bir savunmacı ve Curry, Klay Thompson'ın yanına çok uyan bir oyuncu. Andrew Wiggins de galiba oynayabilecek maçlarda. Çünkü aşı olduğunu duydum. Aşı öyle olmayacak mi? Bir sözde. Galiba aşı oldu. O da oynayabilecek.
Yolu bir. İyi. Aynen.
Ve James Wiseman var. Büyük abilerin arasında yetişmeye çalışan potansiyelli bir genç.
Gökberk, Eric Pascal duruyor mu? Onu unuttum ben ama.
Valla bilmiyorum. Bakmamız lazım. Duruyor olması lazım.
Duruyorsa o da katkı. Yani ben çok sevmiyorum onu ama o da katkı veriyor olabilir. Buyur devam et sen. Ben onu kontrol edeyim bu arada.
Yani Otto Porter, Bielitsa, Iguodala katkıları var.
Hı hı.
Yani Otto Porter
sakatlıklardan önce. Otto Porter, biliyorsun.
Sakatlıklardan önce.
Ama bu
sene
daha iyi olabilir. Evet.
İyi şut atan bir oyuncuydu. Hani belli bir katkı verebilen bir oyuncuydu.
Hı hı.
Bench'te Iguodala katkısı büyük olacaktır. Çok yüksek ihtimalle. Her şekilde takıma çünkü katkı verebilen bir oyuncu. Gençlerin yetişmesi için de. Ve Moses Moodley, Jonathan Kuminga gibi oyuncularla da daha fiziksel, daha atletik basketbol oynayacaklarını düşünüyorum ben.
Katılıyorum.
Başka ekleyebileceğim. Bir de unutmamak tabii gerekli, nasıl unuttuk. Avery Bradley katkısı geldi onlardan.
Aa evet, Avery Bradley tabii.
Avery Bradley de burada aslında playoff'lar özelinde iyi işler başarabilecek bir oyuncu. Çünkü çok iyi bir savunmacı olduğunu her zaman söylüyoruz. İyi işler yapabilirler.
Zaten bu bazı oyuncular var. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Hani şampiyon olmaya aday bir takım nerede? Oyuncular orada. Rajon Rondo, Austin Rivers, Avery Bradley. Yani bu isim, ki Avery Bradley gerçekten iyi savunmacı hani belirli noktalarda. Ben de bu hamleleri de katınca işin içine Golden State gerçekten çok büyük heyecan veriyor. Yani belki Aralık Aralık ayına kadar, Ocak ayına kadar biraz daha yavaş gidebilirler. Ama Clay'in gelmesiyle çok büyük vites arttıracaklarına ben de, yani iyi dönerse eğer Clay Thompson, çok büyük vites arttıracaklarına ben de inanıyorum. Yani abi Golden State'te ki Draymond Green özelinde de şunu söylemek lazım Gökberk. Yani Draymond biraz böyle duygusal bir adam. Yani duygusal derken şöyle, hani şöyle İngilizce tabirle ifade edelim. Hani emotional anlamında değil de, yani böyle değerleri, böyle o şeyleri, geçmişte yaşananları, yani böyle kendine motivasyon yapabilecek bir adam. Şimdi düşünsene, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green tekrar böyle bir araya geliyor. Çünkü bu üçlü Kevin Durant olmadan şampiyonluk kazanmış bir üçlü, biliyorsun.
Evet.
Yani tekrar bir araya geliyor. Bu bence Draymond Green'in üzerinde de olumlu etki yapacaktı. Hani motivasyon açısından. Bunların üzerine James Wiseman, Jonathan Kuminga, Nemanja Bjelica gibi oyuncuların katkıları da eklenirse Golden State'in gerçekten batıda işleri çok büyük değiştirebilir. Yani her şey tersine çevrilebilir yani. İstersen burada tabii yine şeyde değinelim. Hani Golden State burada galip ucundan aslında iyi savunmacılar aldılar. Belki hani Klay Thompson, Avery Bradley, evet, ama hücum performansları ile belirleyici olacak. Çünkü hani Klay'in gelişiyle orada iş tamamen, hani belki de 2015 model, 2016 model bir Golden State göreceğiz belki de. Çünkü hani o model onları şampiyonluğa taşımıştı, biliyorsun. Öyle bir takım izleyeceğiz diye düşünüyorum ben. Ben bunu notlarıma şeyde dediğin gibi hani işte eski model Draymond Green, Andre Iguodala, bunların performansları çok belirleyici olacak. Yine Langston Galloway, Gökberk. O da yine Detroit'lerin bildiği bir oyuncu. Langston Galloway da aslında kötü şutör değildir, iyi şutördür. O da yine şut katkısı verebilir. Ben çok heyecanlandım hani Golden State'i görünce. Galibiyet yüzdelerine geçelim istersen Gökberk. Sen buyur, hani Golden State hakkında nasıl bir galibiyet yüzdesi öngörüyorsun? Ne öngörüyorsun?
Golden State geçen seneki sancılı süreçte 39 galibiyet alabilmişti.
Evet.
Bu sene de yeni gelen oyuncular var. Tabii ki işte Avery Bradley, Iguodala tekrardan evine döndü. O yeni oyuncu sayılmaz.
Aynen.
Porter gibi oyuncular. Klay Thompson'ın dönme süreciyle birlikte ben kolaylıkla 40 galibiyetin üzerine çıkabilecek diye düşünüyorum. Tahminime göre 43 ve üzerine için zorlayacaklardır playoff'ta olmak için.
Abi ben normalde biraz daha temkinli yaklaşıyorum ama ben burada daha hani biraz şey yapacağım. Biraz daha yükselteceğim hani sayıyı. Abi Klay Thompson'ın olabileceği bir yerde ben Golden State'in pekala 47-48'leri bulabileceğini düşünüyorum. Hani 45 üstü diyorum ben onun için. Yine Batı'nın üst sıralarında olacaklar. Çünkü Batı bu sene çok büyük kalorifer kazanı. Üstlerde olacaklar. Şampiyonluk için Klay Thompson'ın dönüşüne göre yine bir şansları olabilir. Öyle söyleyeyim. Ama şu an için hani şampiyonluktan bahsetmek için erken. Çünkü Klay'in nasıl döndüğüne ilişkin çok elimizde bir veri yok, öyle söyleyeyim. Hani antrenman performansı da %100 belirleyici olmuyor, biliyorsun. O yüzden Klay'in dönüşüne göre bir şey yapalım ama Golden State'de her şey tam olduğu zaman, her şeyin yerli yerinde olduğu bir Golden State her zaman şampiyonluk adayıdır. Yani bunu burada hiçbir şekilde unutmamak gerekir. Şimdi Gökberk, bu Pasifik grubunun son takımına geçelim. Aslında yani belki de bu podcast'ımızın bu bölümü içinde hani öngördüğümüz süre olarak hani en kısa süreyi ayıracağımız takım belki de olacak. Hani ama Sacramento Kings konuşalım son olarak Gökberk. Yani ben notlarıma şunu yazmışım abi direkt. Sacramento Kings'ten bir şey olmaz abi yazmışım. Notlarıma gerçekten. Ya çünkü ya geçtiğimiz podcastlerde çok konuştuk abi. Yani Sacramento'nun ne kadar kanser bir takım olduğunu, sezon içinde gelgitlerinin çok olduğunu. Hatta ben bu podcast'ten önce şeyi planlıyordum. Hani dinleyicilerimize şunu önerelim. Eğer hani bu futbolda şey bahisleri var ya, işte belli biliyorsun bahis sitelerinde, işte sezon sonunda bir takıma şampiyon olur. İşte şu takım Avrupa Kupası'na gider vesaire. Hı hı. Ya da mesela bir maçtan önce işte kırmızı kart kesin olur gibi bahisler var ya. Eğer NBA için de böyle bahisler varsa bir şey oynamak lazım. Mesela örnek veriyorum. Buddy Hield takas olur sezon içinde. ya da Sacramento playoff yapamaz gibi, ki ben yine yapamayacaklarını düşünüyorum. Ya hı hı. Abi şimdi Sacramento için yıllardır aynı terane. Yani De'Aaron Fox, Buddy Hield ekseninde yine gidecekler onlar. Gerçekten iyi oyuncuları var. Onu hiç şey yapmıyoruz. Hani Tristan Thompson geldi bu sene. Tamam, birkaç iyi oyuncusu var. Buddy Hield, De'Aaron Fox çok iyi katkı verecektir. Ama abi yani değil bir yerlere gelmeye, bence playoff yapmaya bile hala elverişli bir kadro yok abi. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama.
Ya Sacramento Kings çok uzun yıllardır kötü yönetiliyor gibi geliyor bana.
Hı hı. Kesinlikle katılıyorum.
Çok uzun zamandır playoff hasreti çeken bir takım. DeMarcus Cousins gittiğinden beri kendine gelemeyen bir Sacramento Kings var. Hani o zaman yine seyirci çeken bir hali vardı. Belki Cousins için. Belki yerine eklenen parçalar bir de takım için.
Evet.
Yani De'Aaron Fox geldiğinden beri bu takımı ligden çıkarmaya uğraşıyor. Marvin Bagley geldi. Gerçi Marvin Bagley...
O da iyi oyuncu, doğru.
Yani tam hala anlayamadım. Tavanıyla tabanını çözemediğim bir oyuncu.
Sakatlıklar onu çok hani yanılttı aslında bize, o Marvin Bagley konusunda. Ben öyle düşünüyorum Gökmek.
Yani çünkü büyük bir şeyle gelmişti, sükseyle gelmişti. Hı-hı. Marvin Bagley Jr. 2018 draftında o da evet. 3 sıralardan seçilmişti. Büyük bir heyecan yok Sacramento Kings için benim adıma.
Aynı şekilde.
Belki hani Tyrese Halliburton ve bu sene 9. sıradan seçilen Devin Mitchell gibi oyuncuları bireysel performanslarını göreceğiz. Çeşitli sosyal mecralarda.
Belki de.
Onun dışında çok da yukarıya oynayabileceklerini sanmıyorum. Yine tanking demeyelim de yine Batı'nın orta sıra takımları arasında aynen. olmak için savaşacaklardır.
Ben de öyle düşünüyorum. Yani Batı'da o bölgede böyle kemikleşmiş bazı takımlar var artık. Hani her ne kadar Greg Popovich hocama büyük saygı duysak da San Antonio oralara döndü artık. New Orleans öyle. Memphis geçen yıl playoff yaptı onlar. 2 yıl yaptılar ama hani onlar da oralarda, sezonun büyük bölümünü oralarda geçiriyorlar. Memphis de öyle geçiriyor. Abi o yüzden Sacramento bence de yani oralarda kalacaktır. Çok daha ileri gidemezler. Bu arada koç değişti mi onlarda Gökberk? Ben hatırlamıyorum ama.
Sacramento'nun koçu Luke Walton olması lazım hala.
Hala Luke Walton mu?
Hı hı.
Abi o zaman kesinlikle emin oldum. Yani aynen. Luke Walton abimiz hani orada çok büyük bir etki yapamayacaktır diye düşünüyorum. Yani zaten Sacramento'nun hani şeyi bir hayat ruhiyesi Elkin Koray şarkısına döndü abi. Böyle gelmiş böyle gider. Yani hı hı. O yüzden Sacramento için ya bir bireysel olarak baktığımız zaman gerçekten yetenekli oyuncuları olmasına rağmen abi Sacramento için çok olumlu ben de konuşamıyorum. Yani istersen galibiyet yüzdelerini verelim. Yani sen ne düşünüyorsun o konuda?
33 ve üstü diyeyim hadi. 33.
Abi iyimser oldun aslında. Aslında şöyle üst bir oran vermiş olman hani şey yaptı beni. Ben de 35-6 diyecektim. Hani aslında
tam ortada buluştuk gibi oldu.
Aynen oluşmuş şey oldu. Ortada buluşmuş gibi oldu. Sacramento'yu playoff'un dışına uğurluyoruz biz bu sezon için. Bakalım sezon sonunda ne olacak. Değerli dinleyicilerimiz bölümün sonuna geldik. Gökberk verdiğin güzel geri dönüşler için, verdiğin güzel bilgiler için çok teşekkür ederim.
Ne demek?
Umarım güzel bir NBA sezonu olur. İnceleme, takım değerlendirmelerimiz devam edecek. Grup grup gittiğimizi başta da söylemiştik. Bizleri takip etmeyi, paylaşımlarımızı incelemeyi, sosyal medyalarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.